Levililer kitabının 4. bölümüne geldik. Konu günah sunusudur. Günahı bir tabiat, karakter yapısı olarak görmeliyiz. Daha önce Rabbi hoşnut eden sunulara bakmıştık. Şimdi hoş kokusu olmayan sunulardan ilkine geldik. İlk 3 hoş kokulu sunu tüm görkemiyle İsa Mesih'in kişiliğini önümüze serer. Bundan sonra göreceğimiz 2 sunu hoş kokulu değildir ve İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerçekleştirmiş olduğu işi önümüze serecektir. Bu günah sunusunda günahın özelliği ortaya çıkacaktır. Günah bir tabiattır, yani bizler doğuştan aldığımız doğamız nedeniyle günahlıyız. Daha sonra günah sunusunun bir başka yönüne bakacağız ve orada günah bir tabiat olarak değil de bir eylem olarak önümüze çıkacaktır. İşte burada günahın 2 yönü belirtiliyor. İnsan doğuştan aldığı tabiat doğası nedeniyle günahlıdır. Bu 1. yönü belirtiyor. Aynı zamanda eylemlerinden, yani yaptıklarından dolayı insan günahlıdır. Yaptıklarını neden yapar? Çünkü onun yapısında günah vardır. Çünkü insan günahlı bir tabiata, günahlı bir doğaya sahiptir. Bu nedenle yaptıklarını yapar. Yani günah işler. Günah sunusunun bazı özellikleri diğer sunulardan farklı olarak gösterilecektir bu bölümde. Bu nedenle bu sununun da önemi vardır değerli dinleyicilerimiz. 1. anlatım şeklinde diğer tüm sunulardan daha uzundur. Yaklaşık 2 misli daha uzun bir açıklaması vardır. Yakılmalık sunu 17. ayet ile açıklanırken, tahıl sunusu 16. ayette açıklanır. Diğer 2 sunu da ayrı ayrı 17 ve 19. ayetle açıklanır. Günah sunusunun bu ilk kesimi, yani günahın bir tabiat olarak açıklanışı 35. ayette yapılır. Açıkça görülüyor ki kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bu sununun ve konunun çok önemli olduğunu bize bildirmek istiyor. İkincisi, günah sunusu tümüyle farklı bir sunudur. Şimdiye dek kutsal kitabın önceki kesimlerinde günah sunusu hakkında hiç bilgi verilmemiştir. Kutsal yazıların önceki bölümlerinde bunun yapıldığı konusunda bilgi veren hiçbir yazıya rastlamıyoruz. Hatta İsrail oğullarının çevresindeki ulusların bile buna benzer bir sunu sundukları hiçbir kitapta kaydedilmemiştir. 3. Günah sunusu, ruhsal yasa verildikten sonra en önemli ve en belirgin bir sunu niteliğinde ortaya çıktı. İnsan yasa daha verilmeden önce günahkardı, ancak yasa verildikten sonra Tanrı'nın ruhsal yasası ona günahlı olduğunu gösterdi. Günah sunusu tüm bayramlarda sunuluyordu. Fısıh, Pentekost, Borazan ve Çardak bayramlarında. Günahları bağışlatma gününde de bu günah sunusu sunulurdu. Ki bu da baş kahinin kutsalların kutsalına girmesini gerektirirdi. 4. Günah sunusu, yakmalık sununun sunulduğu aynı yerde sunulmasına rağmen yine de bir farklılığa sahipti. Harun'la oğullarına de ki, günah sunusu yasası şudur. Günah sunusu yakılmalık adağın kesildiği yerde Rabbin huzurunda kesilecek. Çok kutsaldır. Bunu daha sonraki bölümde, yani Leviler 6:25'te okuyoruz. Yakmalık sununun bittiği yerde günah sunusu başlar. Yakmalık sunu bize İsa Mesih'in gerçekten kim olduğunu açıklar. Günah sunusu ise İsa Mesih'in bizler için ne yaptığını dile getirir. Yakılmalık sunuda görebiliriz ki İsa Mesih Tanrı'nın erişilemeyecek kadar yüksek ahlakı ölçülerinde boyunu gösteriyor ve Tanrı'nın istediği standardı karşılıyor. Günah sunusunda ise görüyoruz ki İsa insanın en derinlerindeki ihtiyacını karşılıyor. Yakmalık sunuda Mesih'in ne kadar değerli olduğunu görebiliyoruz. Günah sunusunda ise günahın ne kadar tiksindirici, korkunç olduğuna tanık oluyoruz. Yakılmalık sunu gönüllü bir sunuydu. Günah sunusu ise Tanrı tarafından buyurulmuştu. Yakılmalık sunu yukarıya yükselirken günah sunusu dökülerek sunulurdu. Birisi yukarıya çıkar, öbürü ise aşağılara iner. Şimdi bilmeden işlenen günaha geliyoruz. Dördüncü bölümün ilk 3 ayetinde şöyle okuyoruz. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına söyle, biri buyruklarımdan birinde yasakladığım bir şeyi yapar, bilmeden günah işlerse, mesedilmiş kahin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü Rab'be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı. Burada vurgulanan nokta birinin bilmeden günah işlediğidir. Bir kişi bilerek ve isteyerek günah işlemişse bu sunu geçerli olamazdı. Musa'nın yasasını hiçe sayan bir kimse, iki ya da üç tanığın sözü üzerine acımasızca ölür diyor İbraniler kitabının yazarı. Neden söz ediliyor? Bilmeden işlenen günahlar için bir sunu var, bir adak var ama bilerek işlenen günahlar için bir adak, bir sunu yoktur. Burada Tanrı sözü bize bir kişi bilerek ve isteyerek Mesih'teki kurtuluşun geçerli olduğunu bildiği halde Mesih'i reddederse, Tanrı'nın sunduğu bu kurtuluşu reddederse o kişi için artık kurtuluş yoktur diyor. Zaten kendi başına bu gerçek ortadadır. Kurtuluş sadece İsa Mesih aracılığıyla olduğuna göre, Tanrı'ya giden tek yolun Mesih olduğuna göre, onu reddeden kişi Tanrı'yı reddetmiş olur. İbraniler mektubunun 10. bölümünde şöyle okuyoruz. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bilerek günah işlemeye devam edersek günahlar için kurban kalmaz. Sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek olan kızgın ateş kalır. İbraniler 10, 26 ve 27. ayetler. Bilmeden işlenen günahlar insan karakterinin bir özelliğini sergiler. İnsan doğal yapısında günahlıdır. Kardeşim, sen bir günahlısın. Hem de doğuştan beri bir günahlısın. Ben de öyleyim. Günah işlememizin nedeni de budur zaten. İçimizde bir günah makinesi vardır. Habire günah üretiyor. Hangi ulusa ya da dine ait olursan ol, sen de her insan gibi bir günahkarsın. Tanrı'nın günaha karşı tutumu hiçbir zaman değişmez. Tanrı'nın karakterine ters giden şeyleri yaparız. Çünkü doğal yapımızda Tanrı'yı hoşnut eden bir şeyi yapabilecek yetenek yoktur. Doğal insan bu kapasiteye sahip değildir. Doğasında günahkardır ama bu günahlar göz ardı edilemez. Tanrı bu günahları görür ve aynı zamanda günah işleyen insanın da kendi günahlarını görmesini ister. Günahı kim işlemişse işlesin yine de günahtır. Günah sunusu sayesinde sunuyu getiren insan günahlılığının bilinci içinde ve yükü altında kalmak zorundadır. Bu günahlılık bilinci ve eleştirisi ulusun edebiyat eserlerinde bile kendisini göstermektedir. İnsanın içindeki derin suçluluk kompleksi teşhis edilmeden uygun bir tedavi uygulanamaz. Dinleyin mezmur yazarı ne diyor? 139. mezmurda ve 51. mezmurda. Ey Tanrı, beni yokla, yüreğimi tanı, beni sına, beni dene, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren, sana yakışmayan bir yönüm var mı? Öncülük et, rehber ol bana sonsuz yaşam yolunda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Ya Rab, senin gözünde kötü olanı yaptım. Böylelikle konuşurken doğru, yargılarken haklı olasın. Birçok insan psikolojik sorunlarından dolayı psikologlara, psikiyatri tedavisine koşarlar ama burada en uygun tedaviyi veren kişiye gider mezmur yazarı. Tanrı'nın ta kendisine. Neden? Anlamıyorum. Birçok kişi sanki Tanrı sözü yetmiyormuş ya da Tanrı insanı yeteri kadar anlamıyormuş gibi kendi sorunlarıyla baş edemeyen başka insanlara koşarlar. Ruh doktorlarının kendileri sorunlarla boğuşmaktadır. Kardeşim, Tanrı sözü bugün insanın her ruhsal sorununu halledebilecek etkinliktedir. Evet, bunu iddia ediyorum. Tanrı ve Tanrı sözü bugün insanın her tür ruhsal sorununu halledebilecek yetkinliktedir, güçtedir. Bir sorunun varsa ya da suçluluk duygularıyla boğuşmaktaysan, ruh doktorlarının kapısını çalmana gerek yoktur. Rabbin kendisine git ve ona ey Tanrım beni yokla, yüreğimi tanı, beni sına, öğren kaygılarımı diye seslen. Yükünü Rab'be götür, yükünü Rab'be ver. Psikologlar senin sorunlarını ortaya çıkarabilirler, sana gösterebilirler. Ama bu sorunlarla nereye gidecekler? Onlar da bu sorunları, bu dertleri, bu kompleksleri nereye koyacaklarını bilmezler. Ama Rab'be götür, bunları ver. Değerli kardeşim, bizim sorunlarımız küçük bebekler iken annelerimizin bize yeteri kadar sevgi vermediğinden kaynaklanmıyor. Bizim sorunumuz çok basitçe günahlarımızdan kaynaklanıyor. Doğuştan günahlıyız. Öyleyse hiç zaman kaybetmeden Tanrı'nın dizleri dibine koşalım ve orada derdimizi ona dökelim. Sorunlarımızın kökeninde günah yatmaktadır. İşte Tanrı'nın amacı da bizi bu günahlardan özgür kılmaktır. Bilgisizlik içinde işlenen günahlar, yapılan işin günah olduğu bilinmeden işlenen günahlardır. Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla görmeden günahlarımı, kusurlarımı diyor mezmur yazarı. Günahlı insanlar olduğumuzu Tanrı'ya açıkça bildirmemiz gerekir ve aslında buna büyük bir ihtiyacımız da vardır. Şu anda Tanrı'ya açıklayabileceğin belli bir günahını göremiyorsan ya da düşünemiyorsan en azından günahlı bir varlık olduğunu açıkla ona. Evet, Tanrı'ya gittiğinde bunu açıkladığında ben eminim Tanrı seni bağışlayacaktır. Senin yüreğine o esenliği, o barışı verecektir. Ben bundan eminim çünkü beni aynı duruma getirdi. Benim günahlarımı bağışladı. Bana o esenliği, o barışı verdi. Yüreğime bunları koydu. Senin için de aynı şeyi yapmak istiyor. Birkaç kişi dua etmek için sürekli bir araya geliyorlarmış. Aralarından biri her keresinde "Ya Rab, eğer bir günah işlemişsek bizi bağışla" diye dua edermiş. Diğerleri bunu duymaktan bıkmışlar ve birisi dayanamayıp ona "Kardeşim, günahın neyse onu söyle" demiş. Adam yanıt vermiş. "Ne olduğunu bilmiyorum ki." Dua toplantısını yöneten ona "Bir tahmin etsene" demiş. Biliyor musunuz? Adamın ilk tahmini doğru çıkmış. Günahlarımızı Tanrı'ya ikrar etmeliyiz kardeşim. Bir kişi bilmeden, cehaletten dolayı ya da düşünmeden ve bir kaza sonucu günah işlerse, Tanrı böyle birisini o günahın cezasından kurtarabilmesi için bir yol açmıştı. Sayılar kitabına bakarsak orada sığınak kentlerinin bu amaç için kurulduğunu okuyabiliriz. Bugün Tanrı senin ve benim için de sığınacak bir yer hazırlamıştır. Tanrı'nın kendisi bizim sığınağımızdır. Elçi Yuhanna şöyledir: "Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur." Görüyor musunuz? İşte İncil'in müjdesi budur. Adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunuyor, bizim için şefaat ediyor kardeşim. Elçi Paulus'un kendisi günahkarların başı olduğunu yazarken bunun neden böyle olduğunu açıklar. O Rabbin halkına baskı yapan ve insanlara zarar veren birisiyken, yani İsa Mesih imanlılarına baskı yapıp onların ölmesini onaylarken, öldürülmesini, onları ezerken Tanrı'dan merhamet buldu. Çünkü bunları bilgisizliğinden dolayı yapıyordu. Elçi Pavlos Timoteos'a yazarken bunu şöyle açıkladı: "İman ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte Rabbimizin lütfu üzerime bol bol döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Bu söz güvenilirdir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü, günahkarların en büyüğü benim." Bunu 1. Timoteos 1, 14-15. Ayetlerde okuyoruz. Bir dostum şöyle diyordu: "Ben 14 yaşındayken babam öldü. Geçimimizi sağlamak zorunda kaldığımız için genç yaşta iş dünyasına girdim. Bu hayat içinde kendime yanlış ve uygunsuz arkadaşlar seçtim. 16 yaşındayken 25 yaşındaki adamların yaptıkları şeyleri yapıyordum. Yaptıklarıma bahane bulmaya çalışıyordum ama yine de o yaşta yaptıklarımın kötü olduğunu bilmiyordum. Sonra bir gün geldi ki Rab İsa'yı hayatıma kabul ettim. O günden bu yana geriye bakıyorum ve o zaman yaptıklarımdan ve kendimden bile nefret ediyorum. Rab'be şükürler olsun ki günahlarımız için bir günah sunusu vardır. Mesih benim için öldü ve bunun sayesinde şimdi gidip onunla konuşabiliyorum. Dertlerimi ona dökebiliyorum. Günahlarımı ikrar edebiliyorum. Ruh doktorlarına gitmeme gerek yoktur. Sinirleri gevşeten haplara almama, bunlara başvurmama gerek yoktur. Ruh doktoru benim hayatımı anlayamaz. Onu ilgilendirmez çünkü. Ama Mesih beni ve hayatım konusunda her şeyi anlar. Beni bilir ve benimle ilgilenir. O beni bağışladı çünkü çarmıh üzerinde benim günahlarımın gerektirdiği tüm cezayı ödedi. Günah sunusunun bize öğrettiği bir gerçek vardır kardeşim. Kendimizi Tanrı'nın bakış açısından görmeliyiz. Günahımızın bilincini, Tanrı önünde ne kadar düşük olduğumuzu ama tüm bunlarla birlikte Tanrı'nın sağlayışını bize gösterir. Günahımı açıkladım sana. Suçumu gizlemedim. Rab'be baş kaldırımı itiraf edeceğim dedim. Günahımı bağışladın. Mezmur 32:5'te diyor mezmur yazarı böyle. Tanrımız suçluluk kompleksini üzerimizden kaldırır kardeşim. Yine de günah sunusu kendi yetersizliğini sergiler. Ne kurban arzuladın, ne sunu, ne yakmalık adak istedin, ne günah sunusu. Ama kulaklarımı açtın diyor mezmur yazarı, mezmur 40 ayet 6'da. Bu sunu, bu adak Tanrı'yı tam anlamıyla tatmin edecek olan sonsuz ve gerçek sunuya ve bunun sağladığı bağışa işaret eder. İbraniler mektubunda şöyledir. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. İbraniler 10. bölüm 19-22 ayetler arası. Şimdi senin benim gibi günahlılar onun yani Tanrı'nın huzuruna cesaret ile yaklaşabiliriz. Neden? Çünkü kardeşim İsa Mesih bizim günah sunumuzdur. Evet, bilmeden işlediğimiz günahlar içinde o sunumuzdur. Bilmeyerek işlediğimiz günahlar Tanrı'nın bir başka özelliğine ışık tutar. Onun insan ile olan ilişkilerinde adaletinin ve her durumda doğru kararı verdiğinin sergilenişidir bu. Tanrı insan ile olan ilişkisinde ona verdiği ceza ya da ödülde her zaman dürüsttür. Verdiği cezanın ve ödülün bile derecesini Rab belirlerken bunu en adil şekilde yapar. Günah sunusunda aynı zamanda sorumluluk aşamaları da ortaya çıkar. Farklı insanların farklı şekilde değerlendirildikleri ortaya çıkacaktır. Yağla kutsanmış kahin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa işlediği günahtan ötürü Rab'be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı diyordu Leviler 4. bölüm 3. ayette. İlkin kahinin günahı ele alınıyor. Çünkü tapınma yerinde önde duran, önderlik yapan odur. Kahin yanlış bir şey yaparsa, yoldan saparsa halk da hata yapacak, yoldan sapacaktı. Kahin neyse önderlik ettiği insanlarda öyle olacaktı. Kahin kendisi için kusursuz bir boğa sunmalıydı. Yani malın en iyisini, en değerlisini. Bununla görüyoruz ki günahkarın konumuna göre sunağa getirdiği hayvan da değişiyordu. Kahinin günahı diğer insanların günahlarından daha küçük ya da daha büyük değildi. Ama onun konumu diğer insanlardan farklıydı. Onun sorumluluğu diğer insanlarınkinden daha büyüktü. Günümüzde bu durum değişmemiştir. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur diyor Yakup 4:17'de. Yakup'un mektubunda aynı zamanda şunu okuyoruz. Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılanmadan geçeceğimizi biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Dostum, bir vaazcı mı olmak istiyorsun? Bu seni herkesten daha sorumlu bir konuma getirecektir. Ön sırada herkesin görebileceği şekilde hizmet mi etmek istiyorsun? Bu da sana özel bir sorumluluk verecektir. Kilise içinde bir ihtiyar ya da önder mi olmaya hevesleniyorsun? Sorumluluğun daha büyük olacaktır. Belki de bu konumları ayrıcalıklı görevler olarak görüyorsun ama her ayrıcalıkla birlikte aynı oranda sorumluluk veriliyor. Burada açıkça gördüğümüz gerçek budur. Kahin halkının suç işlemesine neden olan bir suç işlemiş de sözü, kahinin omuzları üzerinde büyük bir yükün, büyük bir sorumluluğun olduğunu gösterir. Kahinin kendisi sıradan bir insandı ve önderlik ettiği halkın karşılaştığı denenmelere o da maruz kalıyordu. İşte bu noktada İsa Mesih ile eski antlaşma kahinleri arasındaki farkı hemen görüyoruz. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal yönden ortak olmayan değil, tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiş bir baş kahinimiz var diyor İbraniler yazarı 4. bölüm 15. ayette. Bu ayı buluşma çadırının giriş bölümüne Rabbin önüne getirip elini onun başına koymalı ve Rabbin huzurunda onu kesmeli diyor 4. ayette. Leviler 4. bölüm 4. ayette. İşte burada günah sunusunun geleneksel törenini görmeye başlarız. Bu törenin özellikle bu noktasında yakmalık sunu ile bir benzerliği olduğunu fark ediyoruz.